Hayırlı günler değerli A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Miraç Kandili'ni kutluyoruz. Bugün de yine önemli konular ele alacağız hep beraber. Akın Hocam, Çağdaş Hocam, Evren Hocam, Serdar Hocam, Elçin Hocam ve ben Erdal Kankadoğlu. Hep beraber önemli konuları ele alacağız inşallah.
İnşallah.
Evet, hücredeki iletişim kontrolüyle başlayalım isterseniz. Vücudumuzdaki farklı hormonlar organlarımızı oluşturan hücrelerin üzerinde kendilerine özgü etkiler meydana getirirler. Örneğin kandaki şeker oranını düzenleyince insülin ve glukagon hormonlarının taşıdıkları mesajlar tamamen birbirlerine zıt yapıdadır. Bu nedenle sözü edilen iki hormon hücre içerisinde farklı iletişim kanallarını harekete geçirirler. Haberleşme santrali gibi çalışan alıcılar haber aktaracakları haberleşme modüllerini hatasız olarak bulurlar. Bu aşamada yapılacak yanlış bir seçim haberleşme şebekesinin bozulmasına ve belki de ölümle sonuçlanabilecek ciddi hastalıklara yol açabilir. Fakat hücre zarındaki alıcıların tam anlamıyla birer uzman gibi davranmaları iletişimin kusursuz bir şekilde devamını sağlamaktadır. Bu durum bizleri cevaplandırılması gereken hayati önemdeki sorulara karşı karşıya getirir. Farklı hormonlar tarafından uyarılan alıcılar, birleşmeleri gereken haberci proteinleri hiç hata yapmadan nasıl seçmektedirler? Alıcılar, ölümcül bir hataya sebebiyet vermeden görevlerini nasıl başarıyla sürdürmektedirler? Elbette ki gözle görülmeyen varlıkların tüm bunları kendi kendine sürdürmesi mümkün değildir. Birazdan bazı detaylarını da ele alacağımız olan hücredeki kusursuz iletişim, hücre ağlarının olağanüstü yaratmasının nedenidir. Şu anda ekrana da yansıyor zaten, oradan da görebiliyoruz. Örnek olarak, insanın eli kesildiğinde kesik bölgenin tamiri için devreye giren haberleşme mekanizmasını inceleyelim. Elimizdeki bir kesik oluştuğunda, PDGF denilen haberci molekül, hasar gören damardaki düz kas hücresinin alıcısıyla birleşir. Kenetlenme sonucunda alıcının hücre içindeki kolu GRB2 isimli proteini kendine çeker. GRB2 proteini SH2 ve SH3 parçacıklarının birleşmesinden meydana gelen bir habercidir. Proteinler arasında iletişim kurmak için adaptör görevini üstlenmektedirler. Bunun ardından GRB2 hücrenin bir içindeki sıvıda bulunan ve enzimin içeren başka bir haberci proteini kendine çeker. Bu da başka bir proteini harekete geçirir. Böylece bir dizi işlem sonucunda hücre çekirdeğindeki ilgili genlere talimat iletilir. Hücreler yaranın iyileşmesi için bölünmeye başlar.
Burada çok detaylı resimlerde de görüyoruz. Hücrelerin böyle birbirleriyle bir iletişim halinde olduğunu ve hani mesela biz diyoruz ki işte şu protein şu proteini harekete geçirir. Ondan sonra o da ondan sonra başka proteini harekete geçiriyor. Evet. Yani biz harekete geçiriyor dediğimiz şeyler proteinler.
Atom iyonları evet, akılsız, yani. Şuursuz.
Akıl yok, şuur yok, beyni yok. Amino asitlerin birleşmesiyle oluşmuş bir yapılar. Dediğimiz gibi beyni yok. Yani aklı yok, şuuru yok. Yani onu harekete geçirecek. Yani bir şey... Akıllı bir varlık, başka bir akıllı bir varlığı harekete geçirebilir normalde.
Ve aklı da olsa daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bir yorum yapması gerekir. Yani evet. O aklını anlayıp bir yoruma çevirmesi gerekir. Bunda bu hücrenin yapamayacağı çok kesin. Evet. Allah'ın iradesiyle olduğu bir kez daha inşallah belli oluyor.
İnşallah.
Evet, devam edelim isterseniz. Bilim adamları araştırmaların sonuçlarına dayanarak hücredeki haberleşme sisteminde muhtemel arızaları otomatik olarak ortadan kaldıran mekanizmalar bulunduğunu anlamışlardır. Öyle ki üstün yaratılış ürünü bu mekanizmalar, günümüzün ileri teknolojisinde kullanılan kontrol sistemlerinden çok daha ileridedir. Hormonlar, reseptörler, adaptörler, proteinler ve mikroskobik parçacıklar insanın yaratılışından bu yana kusursuz bir uyum ve işbirliği içerisinde yürümektedir. Ve bu da hiç şüphe yoktur ki yoktan var eden ve sistemin tüm parçalarına gerçekleştirecekleri işlemleri ilham eden alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tan bir başkasının eseri değildir. İnşallah. Yine belli ettik. Senin de söylediğin gibi Akın Hocam. hücrenin herhangi bir aklı, herhangi bir mantığı ve buna getirebilecek bir yorumu mümkün evet. değil. Bu da hiç şüphe yoktur ki Allah'ın ilhamıyla olan bir durumdur.
İnşallah proteinlerden bahsetmişken protein videosunu da gösterelim. Proteinin nasıl sentezlendiği ile ilgili. Çok kilit bir konu çünkü proteini yani nasıl oluştuğuna baktığımızda hiçbir aşamasında bir tesadüf olmadığını görüyoruz. Mesela burada şimdi protein üretilmesiyle ilgili DNA içerisinde belli bir kod olan bölge var. Bu bölgeye geliyor yine başka polimeraz isimli başka bir protein. Yine protein yani çok enteresan bu. Ve oradan ilgili bölgeyi kopyalıyor. Yani bir proje içerisinde mesela işte bir ne bileyim inşaat projesindeki mutfağa zarar geldiğini farz edelim. Mutfağın yeniden yapılması gerekiyor. İşte mimar mühendis gidiyor. O projedeki mutfakla ilgili bölümü kopyalıyor. Yani buradaki bu olayın manası yaklaşık olarak bu. Sonra bu kopya hücre çekirdeğinin zarından dışarı alınıyor. Bakın her aşamasında bir akıl var. Yani normalde bu nasıl hareket ediyor bu kopya? Kendi kendine bir hareket eden proje görsek mesela ilgili yere gittiğini görsek çok şaşırırız değil mi? Yani evet. Bayağı yani aklımızı kaybedebiliriz normalde. Ama bu burada kaybetmiyoruz aklımızı. Çok normal geliyor. İşte proje oradan oraya gitti. DNA kopyası oradan oraya gitti. Sonra ribozoma geliyor bu kopya. Ribozom da o projeyi okuyarak amino asitleri teker teker birbirine ekliyor. Bakın alt tarafta görüyorsunuz en alttaki amino asit parçaları peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanıp bir amino asit zinciri oluşturuyor. Bakın bu bir protein değil ve hiçbir işe yaramaz normalde. Yani vücutta eğer öyle kalacak olsa hemen parçalanır tekrar amino asit olarak kullanılmaya başlanır. Ve bu saniyede bakın bu işlem 2000 kere yapılıyor onu belirtelim burada çok yavaşlatılmış halidir bu. Amino asitler bu şekilde sıralanıyor. Peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanıyorlar. Bunun protein olması için sonsuz ihtimalden sadece bir ihtimal bunun protein olmasını sağlıyor. Bu sonsuz ihtimalden sadece bir tanesinde Golgi aygıtına geldiği zaman bu şekilde bu amino asit zincirinin katlanarak bakın çevriliyor sağa sola ve hani bu aranmıyor bu ihtimal. Acaba nasıl bir şey yapacağız da bunu protein haline getireceğiz diye bir arama yok. Saniyede 2000 adet zaten üretiliyor. Şimdi Yiğit Bulut soruyor mesela evrimcilere Habertürk programında. Diyor nasıl diyor nanosaniyede diyor bu protein üretiminde sonsuz ihtimal bir ihtimal üzerine kitlenebiliyor diyor. Buradaki seçici akıl kime aittir diye bir evrimcilere soruyor Yiğit Bulut. Gerçekten çok güzel bir soru. Saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Bu 2000 proteinin her bir tanesinin dediğimiz gibi sonsuz adet katlanma ihtimali var. Yani sonsuz bildiğimiz sonsuz rakamı. Ama onlardan sadece bir tanesi ilgili proteini oluşturuyor. Şimdi Golgi aygıtına sorsak senin bu proteinden haberin var mı? İşte bak işte nasıl katlıyorsun diye sorsak onun da bilgisi yok. Onun da kendinden haberi yok. Aklı yok, beyni yok, şuuru yok. Biz insanlara, 7 milyar insana soruyoruz. Bakın bu Golgi aygıtı var hücrenin içerisindeki küçücük bir organel. Siz bunun yaptığını yapabiliyor musunuz diyoruz 7 milyar insana. Yapamıyoruz diyorlar. Yani 7 milyar değil, 700 milyar insan bile toplansa, 700 trilyon insan dahi toplansa, oturup amino asitleri birleştirip biz peptit bağ ile birleştirelim, bir zincir oluşturalım. Sonra o sonsuz ihtimalden sadece bir tanesini oluşturacak bir protein üretelim dedikleri zaman yapamıyorlar. Ve o zaman bunu tesadüf nasıl yapsın doğada? Golgi aygıtı nasıl yapsın? Hücre nasıl yapsın? Hiçbirisinin kendinden haberi yok. Dolayısıyla burada biz Allah'ın an an yarattığını görüyoruz. Yani hücre içerisinde 2000 protein üretiliyor, 100 trilyon hücre var vücut içerisinde. 100 trilyon çarpı 2000 saniyede protein üretiliyor. Muazzam bir rakam. Dolayısıyla Allah'ın bir yaratma sanatından bir tanesi ve çok kilit bir konu. Çünkü protein safhasında evrim teorisi çöküyor zaten. Evrimciler diyor ki yavaş yavaş gelişmelerle işte amino asitler birleşti. Milyonlarca senede protein oldu. Sonra o proteinler nasıl bekliyorsa, yani normalde proteini bırakın zaten hemen parçalanır. Amino asitleri bırakın hemen parçalanır. Milyonlarca senede protein oluşmaz doğada. İşte milyonlarca senede hücre oluştu. Öyle bir şey yok. Zaten protein hücre içerisinde 2 gün kalıyor. En güzel yaşayabileceği, en güzel barınabileceği yer hücre. Zaten hücre içerisinde bile 2 gün ömrü. Sonra parçalanıyor. Sen doğa gibi onun için ölümcül bir yer, yani tam parçalanmasına uygun oksijen olan, ultraviyole ışınları olan bir yere proteini bıraktığın zaman nasıl milyonlarca sene kalsın? Tam protein kalamıyor. Onlar diyor ki yarım protein kalmıştır diyor. Yani işte biraz daha protein, biraz daha protein, biraz daha. O böyle çok rahat durabiliyor milyonlarca sene onların hayali iddialarına göre. En sonunda tam protein oluyor. Ne oluyor peki tam protein olunca? Bir tane protein oluyor. Yani birkaç dakika içerisinde zaten parçalanmış olması gerekiyor yine. Yani tamamen hayali bir iddia. İlk hücrenin oluşması kendi kendine, sonra onun değişmesi vesaire.
Evrimcilerin genel anlatımı zaten hep böyle. Yani biraz protein, daha protein, daha... Şey geldi aklıma, şu gözü de anlatırken öyle çizmişler ya. Böyle çeyrek bir daire çizmiş kağıda. Bu ne diyoruz? Göz bu diyor. Çeyrek daire çizmiş. Yani bu kadar kağıt üzerine, kara kalemle. diyoruz, sonra ne olacak diyoruz. Şimdi bu daire biraz daha kendini tamamlayacak diyoruz. Sonra ne olacak diyoruz. Dur daha şimdi bu göz ama... Biraz beklemen gerekiyor. Ne kadar bekleyeceğiz diyoruz? Milyarlarca yıl. Sonra ne olacak diyoruz? Bu kağıt üzerindeki daire tamamlanacak diyor. Yuvarlak olacak diyor. Sonra bu göz olacak diyor. Sonra diyoruz, sonra görecek bu diyor. Kağıt üstündeki yuvarlaktan anlatıyor bunu. Yani ne görüyoruz? Şimdi eskiden evrimcilerin işi hakikaten çok kolaydı. Atıp duruyorlardı yani böyle. Çünkü attıklarını tutan yoktu. Ne deseler tamam diyordu mesela. Veya tamam da demese insanlar, bir psikoloji altına girmişlerdi. Hocamız onu açıklamıştı. Bir hipnoz altındaydı insanlar. Evrimci veya Darwinist veya materyalist kafadaki biri bir şey anlattığında dinler ve kabul ediyordu herkes. Canım işte hep söylüyoruz ya, o görüntüdeki birinin işte hem biyolog olmuş hem ne bileyim uzman olmuş veya profesör olmuş. Kılık kıyafet de uygun, o beyaz önlük diyoruz ya, işte isim burada bir sürü kalem, saç baş dağınık. Gözlük de varsa çok iyi oluyor. Ona inanıyordu mesela o görüntüsünden dolayı. Kimse de sormuyordu, ya kardeşim sen kağıt üzerine çiziyorsun bunu. Kağıt üzerinde göz mü olur ya? Kağıt üzerinde göz görür mü kardeşim diye kimse sormuyordu. Veya protein, efendim biraz protein, az protein. Yanına işte lahmacun gibi bir şey. Yani az protein olur mu kardeşim? Az protein. Yani az protein diye bir şey olmaz. Ondan protein diye bahsedilemez çünkü.
İnşallah.
Protein ya tamdır. Ya da değildir, bu kadar. O zaman mesela biz insana, mesela Akın hocam diyoruz. Akın hocam bütün özellikleriyle bir anda var olması gerekir ki biz Akın hocam diyelim ona. Şimdi gözü kaşı olmayan birine biz baktığımızda olmaz değil mi? Ne insan diyebilirsin, ne ismini söyleyebilirsin. Ama bu evrimci kafaya göre her şey mümkün. Yani yarım, işte çeyrek, dörtte bir. Yani böyle biraz böyle bu balığı ekmek şeyi yapıyorlar muhabbeti. Bu balıkçılar yapar böyle. O muhabbete ona benziyor. Ne oldu? Yine hep söylüyoruz onu, Allah razı olsun hocamızdan. Bak hiç kimse çıkıp da evrimcilerin bu atıp tutmalarına, ya kardeşim senin söylediğin imkansız, mümkün değil. Veya nasıl oluyor, bize ispat et bunu. Madem sen bilim adamısın, bilimsel olarak ispat et. Kafandan anlatımlarla değil. Bulgu olacak, gözlem olacak, laboratuvar çalışmaları olacak, elinde somut. Bize bunu anlat. Bak bir kişi dememiş. Bu çok acayip. Bu harikadır. Ya bu da Cenab-ı Allah'ın mucizelerinden bir tanesidir ahir zamanda. Yani bir kişi çıkıp demez mi ya, bu nasıl oluyor diye. Kağıt üzerinde daire çiziyor. Bu gözmüş. Dolayısıyla hocamız çıktı. Hayır bu böyle olmaz. Yalan söylüyorsunuz dedi. İlk evrim teorisi broşürünü basmıştır hocamız. İnceciktir. Çok küçük bir kitaptır. Buralarda da vardır. Broşürdür hatta. O minicik broşür dahi evrim teorisini bütün dünyadan fikren kazımaya yetmiştir. Yerle bir etmiştir. Küçücük. Bak 150 yıldır yoğun bir çalışma yapıyor evrimciler. Ondan önce ta Sümerlere kadar, Firavun dönemine kadar dayanan, bu kadar kuvvetli bir şekilde telkin edilmiş, lanse edilmiş bir konuyu hocamız incecik bir broşürle yerle bir etti. Sonra yapmış olduğu çalışmalar ve son olarak da işte yaratılış atlasıyla da enkazı kaldırma çalışmaları yaptı. Çünkü evrim teorisi artık fikren yerle bir olmuştur. Hocamız onu söylemişti. Şu anda bizim yaptığımız enkaz çalışması. Biz enkazı temizliyoruz demişti ama enkaz temizliği daha zordur demişti hocamız. Yani binayı yıkarsın, çok kolaydır. Ama enkaz kaldırmak daha uzun ve meşakkatlidir demişti. Şimdi biz onu yapıyoruz. Yoksa evrim diye bir şey kalmadı artık yeryüzünde inşallah. Ve bu bir hurafedir. Bak bu da çok önemli artık. Yani eskiden ben Müslümanım, ben Allah'a inanıyorum diyemiyordu kimse. Ben namaz kılıyorum diyemiyordu kimse. Utanıyordu. Çok yani bizim çocukluğumuzda daha da önceki dönemlerde hatta birçok insan gizli namaz kılar. Şimdi arkadaşlarım görmesin namaz kıldım diye gizli gizli namaz kılardı. Niye? İşte bu evrimci kafanın telkininden dolayı. Şimdi ne oldu? Şimdi evrimciler kaçışıyor. Darwinistler, materyalistler kaçışıyor. Artık onların bilimin yobazı olduğu ortaya çıktı bu ekibin. Nasıl çıktı? Yine hocamızın yaptığı bu kıymetli çalışmalarla ortaya çıktı.
İnşallah. Maşallah. Önceden her gün gazetelerde görürdük. İşte birçok haber çıkıyordu değil mi? İşte atomuz mikrop, işte son halka bulundu, ilgili halka bulundu. Hocamız onu söyledi. Yani neredeler dedi şimdi. Bak hiç sesleri çıkmıyor dedi. Elhamdülillah. Mesela bir şey daha söyledi geçen programda. Kodunu oturtmak bu oluyor işte dedi. İlimle bilimle. Mesela yoklar ortada. Gıkları dahi çıkmıyor. Maşallah. Niye? Çünkü gerçekten insanlara hocamız doğruyu anlatmış oldu. Bilgilendirdi. Onlar bilim adı altında bir sürü atıp tutuyorlardı. Hocamız öğretti insanlara. Yani bu evrimci kafanın bilimle alakası yok. Atıyorlar dedi sadece. Ki bilim adamları da hocamızdan cesaret alarak son zamanlardaki bilim adamları değil mi? Evet. Çıkıp Allah'ın varlığını söylemeye başladılar. Onların da dili açıldı.
Ona da çok kısa bir örnek verelim müsaade ederseniz. Evren Hocam. Şimdi evrimin olmadığını yazan dünya basınındaki çok çok çok önemli gazeteler var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Çok kısa zaten. Fransa'da Le Monde. Yani o en yüksek tirajlı gazetesi. İngiltere'de The Guardian. İtalya'da Corriere della Sera. Almanya'da Der Spiegel. İspanya'da L'Equipe. Bunlar bulunduğu ülkenin en yüksek tirajlı, en çok dikkate alınan gazeteleri evrimin olmadığını ve kesinlikle bir yaratılışın söz konusu olduğunu net bir şekilde yazmışlar gazetelerinde.
Maşallah. Maşallah.
Bu da bize hem fikir olduğunu gösteriyor.
Elhamdülillah. Bak burada hocamızın vesilesiyle oturuyoruz. Evet. Evrimin olmadığını ve Allah'ın yaratma delilleri olduğunu hocamızın vesilesiyle gösteriyoruz.
İnşallah.
Mesela evrimci kafa ne yapıyor? Olduğu yerde duramıyor zaten. Çünkü atmasyon olduğu için, ya elinde hiçbir delile dayanan bir şey olmadığı için devamlı huzursuz bir anlatımı vardır. Dikkat ediyoruz, görüyoruz işte. Çıkan anlatanları biliyoruz. Yani en ağababasını da aynı şekilde havaya bakıyor mesela. Çünkü elinde bir delil yok. Ama Allah'ın izniyle biz Allah'ın yarattığını biliyoruz. Kur'an'ı inşallah öğrendiğimiz ve bildiğimiz için Allah'ın yaratmasını da anlatıyoruz inşallah.
İnşallah.
O tedirginliğe bir örnek verelim şimdi. Madem Evren Hocam'dan bahsettim. Biraz önce...
Bir ihtimal üzerine çöküyor. Ama bakın uygun. Hücresel koşullarda...
Nanosaniyede bunu yapan güç bakın, nedir? Bunu anlatın bize.
Nanosaniyede bunu yapan güç, polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler...
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvetler, seçici akım nedir?
Seçici
akım ya bakın...
Evet, o heyecan gerçekten okunuyor. Yani akıl sahibi insanın yapamadığı bir şeyin seçici akıl olmadan oluştuğunu iddia ediyor. Yani bunu zaten hani bir insanın itidalli bir şekilde savunabilmesi mümkün değil. Yani çünkü bir yalan. Yani doğru değil bu anlatılan şey. Yani akıl olarak yapılamayan şey akıl olmadan yapılmıştır deniyor. Bu normal bir şey mi? Mesela biz insanlar bilgisayarı yapabiliyoruz değil mi? Aklımızda ve teknolojimizde yapabiliyoruz. Yapabildiğimiz şeyi dahi birisi kalksa, bilgisayar kendi kendine tesadüfen oluşuyor dese herhalde deli gözüyle bakarız. Yani sen rahatsızlığın olabilir, bir doktora görürsen iyi olur deriz. Onlar insanın yapamadığı şeyin kendi kendine oluştuğunu iddia ediyoruz. Yani çok çok daha uç bir şey. Biraz önce gözden bahsettik. Şimdi gözle ilgili hocamızın kitabı var, Gözdeki Mucize diye. Kardeşlerimiz onu okurlarsa çok, çünkü önemli bir konu. 40 parçadan oluşuyor göz ve tek bir parçası dahi çalışmasa göz işlevini görmüyor. Yani mesela gözün ön tarafındaki hücreler, çekirdekleri yok hücrelerin görmemiz için. Çekirdekleri olsa önümüz kapanacak, göremezdik. Onlar nasıl besleniyorlar? Kılcal damarlar da oraya girmiyor yine. Vücutta tek kılcal damar girmeyen yerdir mesela gözün ön tarafı. Çünkü yine gözümüz kapanırdı, yine göremezdik. Kılcal damarları Allah göz kapaklarına yerleştirmiş ve göz kapaklarının kapanmasını da bize bırakmamış. Refleks olarak sürekli beyin oraya emir götürüyor ve sürekli olarak kapanıp açılıyor ve orası sürekli olarak kanla besleniyor. Şimdi iç taraflara bakıyoruz, görüntü işte geliyor retinaya, işte gözün arka kısmında hepimiz bilir zaten ters düşüyor, sonra tekrar düze çevriliyor. O görüntü elektrik sinyaline çevriliyor. Mesela aynı bu kameradaki sistem gibi. Kamera şu anda bizim görüntümüzü alıyor, sonra onu elektrik dalgalarına çeviriyor ve o bizim görüntümüz kablolardan gidiyor. Bakın gözde de aynı teknoloji var. Göz geliyor ve elektrik sinyaline çevriliyor, o sinirlerden ve işte devam ediyor. Beynin ilgili bölgesine geldiği zaman biz diyoruz ki şu an canlı bir şekilde görüyoruz diyoruz. Yani muhteşem bir teknoloji var. İnsanlar da teknolojiyi oradan örnek alarak yapıyorlar zaten. Dolayısıyla hani burada tesadüfe mal verecek en ufak bir olay yok. Tamamen Allah'ın kontrolünde ve yaratmasıyla olması gerekiyor.
İnşallah. Ben bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Allah'a inananların, müminlerin nasıl bir tutum ve davranış içinde olması gerektiğini Allah bize ayetinde bildirmiş oluyor. Çok şükredici ve derin düşünen ve çok düşünen insanlar olmamız gerektiğini. Çünkü akıllı ve şuurlu olan sadece insandır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken de bu olduğunu Allah bize söylüyor inşallah ayetlerinde de.
Az önceki o evrimci vatandaş mesela dikkat edersen ne diyor? Saçma sapan bir şeyler anlatıyor. Sonra da diyor ki akıl yok diyor.
Evet.
Yani şimdi biz şunu söylüyoruz hep buradan. Evrimcilerin anlattıklarını dinleyin ama yani anlatırken ne kadar saçma sapan şeyler anlattıklarını daha iyi anlarsınız. Ama bir de alttan geçen yazıyı okuyacaklar. Yani asıl amacı anlayacaklar. Bu çok önemli. O orada akıl yok derken hani bütün bu olayları kontrol eden bir organizma veya mekanizmayı kastetmiyor. Bir sistemi kastetmiyor. Allah'ı kastediyor aşağı. Yani Allah yok diyor aslında. Çünkü Cenab-ı Allah'ın aklıyla olur bir tek bu olaylar. Bu gördüğümüz şeyler. Eğer Cenab-ı Allah'ın aklı olmasaydı o zaman olmazdı zaten. Hiçbir şey olmaz. Yokluk olurdu. Asıl amaç Allah'a inkar etmektir. Evrimcilerin asıl maksadı, asıl gayesi budur demişti hocamız. Allah'a inkar edenlerin ortaya attığı bir safsatadır bu dedi. Asıl amaç bak tekrar ediyorum Allah'a inkar etmektir. Nitekim biz hep o alıntıyı paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Tekrar paylaşalım da bakalım evrimcilerin asıl amacı neymiş? Yine bir evrimci ağızdan dinleyelim. Bu adam Harvard Üniversitesi'nde genetikçi. Richard Levington bak ne diyor biliyor musun? Asıl sorun insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzaklıkta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir. Çok güzel değil mi? Bak ne kadar güzel anlatıyor. Bizim evrimci bilim adamları olarak insanlara bilimsel bilgiler vermek, yaptığımız çalışmaların sonuçlarını toparlayıp insanlara olduğu gibi aktarmak, teknik konularda, bilmedikleri konularda onları aydınlatmak değil. Ne yıldızlar, ne gezegenler, ne proteinin, ne de genlerin, ne de hücrenin özelliklerini anlatmak değil diyor. Kim? Evrimci bilim adamlarının amacı buymuş. Asıl sorun insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları, yani Cenab-ı Allah'ı kastediyor, reddetmelerini sağlamaktır. İnsanların öğrenmesi gereken, ister beğenin ister beğenmeyin şudur. Yani bir evrimci kafasında olan bilim adamının insanlara şunu öğretmesi, şunu dayatması gerekir diyor. Sen ister beğen ister beğenme böyle olmalıdır diyor. Neymiş o? Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan, maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız. Yani materyalist olacağız. Nedir o? Ezelden beri zaten vardı her şey, sonsuza kadar da olacak. Mantığını insanlara dayatmaktır diyor. Sonra da açıklıyor. Diğer bir deyişle insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdır diyor. Niye inanayım kardeşim ben materyalizme doğru değilse? Yani yalan olan bir şeye neden inanayım ki ben? Bilimsel olmayan bir şeye neden inanayım ki ben? Bir de diyor ki ister beğen ister beğenme. Beğenmiyorum ben. Yani bu kadar basit. Yani hocamız zaten Allah razı olsun vesile oldu. Bunun yalan olduğu, beğenilecek bir şey olmadığını hocamız anlattı. Biz de gördük, Allah razı olsun hocamızın nuruyla aydınlandı bunu. Biz de beğenmeyenlerdeniz. Şimdi artık yeryüzünde işte bu evrimci kafanın dayatmasını beğenmeyen ve istemeyen çok fazla insan var. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden bu bir hakikattir, gerçektir, herkes bunu kabul eder. Herkes bunların atıp tutmalarına, yalanlarına, dayatmalarına inanıyordu.
Tabii.
Hatta hiç araştırmadan, hiç bakmadan tam ve doğru kesin kabul ederek inanıyorlardı. Halbuki mesela yeryüzündeki herhangi bir canlıya baktığımızda, örneğin arılara baktığımızda, mutlak surette doğrudan Cenab-ı Allah'ın ilhamıyla ve yaratmasıyla o harika olayları yaptıklarını alenen görüyoruz. Yani böyle bir zorlama yoktur. Mesela Cenab-ı Allah'ı bulmak, ona inanmak zor değildir demişti hocamız. İnsan bakar bakmaz anlar bir harikalık olduğunu demişti. Nitekim Çağdaş Hocam herhalde bize bugün arıların bir evet. çok önemli bir özelliğini anlatacak. Evet.
Çok basit bir hayvan gibi gözüküyor arı. Hani sokakta gördüğümüz, işte çiçeğin üzerinde gördüğümüz basit arı olarak bakıyoruz. Tabii Kur'an'da bu arıdan bahsedilmiş ve hani şöyle bir açıklayayım. Ben zaten ziraat mühendisiyim. Bu konu üzerinde biraz bilgim var. Arı çiçeklere gider. İşte hepimizin bildiği gibi polenleri alır. Yuvasına gelir. Yuvasını inşa eder. İşte tabii bu kadar basit değil aslında. Arının mesela işte bizim üretimimizdeki yeri yaklaşık işte %20'den %100'e, yani bir ürünün verimini iki kat arttırabilecek kadar etkisi var. Yani bakın rakamlar var. Kavun ve karpuzda %95, %100, yani iki katına çıkartacak kadar arının etkisi var. Her şeyde. Ayçiçeğinde %25 ile 50 arasında. Bu oranlar çok büyük. Yani artan nüfusta bu arının olmadığını düşünürsek, ki zaten şu anda işte genetiği değiştirilmiş ilaçlar, şunlar bunlar, arıların ölümü ile sonuçlanıyor bunlar. Arılar zehirleniyor. Şu an bütün dünya bu tehlikeye dikkat çekmiş durumda. Bakın işte yem bitkileri de, yani hayvanların beslenmiş olduğu yem, et yediğimiz hayvanların beslenmiş olduğu yem bitkilerinde bu oran 50 ile 60 etkileniyor. %50 ve %60. İnanılmaz büyük bir oran. Arı polen aldıktan sonra işte sağır olan arı, ilk önce birisi yeri belirliyor. Sağır olan arı yuvaya gidiyor. Tabii bu sağır olan arı diğer arkadaşlarına yeri belli etmesi için çeşitli hareketler yapıyor. İşte kaç metre ötede olduğunu, gerek kendi etrafına dönerek, gerek işte kuyruk dansı dediğimiz dansta mucizevi bir şekilde kaç kilometre ötede nerede olduğunu belli ediyor. Ve yine tabii gidiyorlar, işte poleni alıyorlar toplam bir şekilde. Sonra geri geliyorlar ve bu sefer kovanı yapmaya başlıyorlar. Şimdi bilim adamları araştırmış yine. Kovanı mesela öyle kusursuz yapıyorlar ki o kovan muhteşem şekilde, işte altıgen şekilli vardır ya. Onlar mesela biz nasıl yaparız? Bir köşeden başlarız, bir kusursuzluk olsun diye ortada bitiririz. Ya da işte bir köşeden başlarız, diğer köşede bitiririz. Arılarda böyle bir şey yok. Birisi oradan, işte bir grup oradan, oradan başlıyor. Ve hepsi ortada o kusursuz yapıyı oluşturuyorlar. Ve enteresan olanı, bu yapının altıgen olmasının şeklini araştırmışlar bilim adamları. Neden altıgen? Hani dairesel olsaydı bu sefer aralarda boşluk kalacak ve o kovan yeri yeterince arı faydalanamayacaktı. Onun dışında mesela üçgen olabilirdi diyeceksiniz şimdi, ya da kare olabilirdi, dikdörtgen olabilirdi. Bu sefer arada boşluk kalmazdı. Bilim adamları yine bunu da hesaplamış. Üçgenin çevresi, işte dikdörtgenin, karenin çevresi altıgenin çevresinden daha genişmiş. Yani arı, beyni olmayan varlık, altıgen şeklinde bir yapı oluşturarak, balı koyabileceği bir yapı oluşturarak, hem en az malzemeyle bir kap oluşturuyor, yani altıgen şekli oluşturuyor, hem de olabilecek bütün yerleri kullanıyor. Tabii bunu beyni olmayan bir varlığın yapması, mucize olarak adlandırıyoruz biz bunu. Evet. Ve balın aşağıya dökülmemesi için de yine hafiften arı sabit bir eğim veriyor yine. %13. Bütün dünyadaki bütün kovanlarda bu oranı görebiliyoruz. Evet. Bu da bir yine başka bir mucizesi arının. Tabii ki bunda Kur'an'da yine Nahl suresi var. Arı suresi. Bakın ne diyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Yani evet, ağaçlarda diyor, işte dağlarda diyor, kendine yer edin, kovan yap diyor. Bunu arı için, arıya tarif ediyor. Ve yine 69. ayette diyor ki aynı surenin, sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Arıyor diyor yine. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Bu şifalı olan şey de hepimizin bildiği gibi bal.
Maşallah.
Balın şifası şu an tam olarak daha iyi açıklanamıyor. Yani her hastalığa devası var. Çünkü arı kilometrelerce çaptan bütün çiçeklerden aldığı poleni getiriyor ve bal yapıyor. Maşallah. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Maşallah.
Burada da bize geliyor işte söz. Şüphesiz düşünen bir topluluk için bu biziz. Mutlaka diyor bunda bir ayet vardır.
İnşallah.
Arının işte her şey tesadüf olduğunu düşünmek imkansız zaten. İşte arı balını aldıktan sonra gidiyor arı sütü yapıyor. Bir tek kraliçe arı çıkıyor dişi. İşçi arılar tamamen dişi. Bir tek erkek arı var. O da çiftleşiyor, ölüyor zaten.
Maşallah.
Bir etkenliği yok üretimde. Yine Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ederek, tabii her dilde olduğu gibi fiilin çekimine göre dişi veya erkek olduğunu belirliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de arının dişisinden bahsedilmiş özellikle bir şekilde. Yani bu 1400 sene önce bundan bahsediliyor tabii ki. Yani o zaman dişi arı ne yapıyor, erkek arı ne yapıyor konusunda kimsenin bir fikri yok. 1400 sene önce dişi arıdan bahsediliyor. Arı ve dişi arının özelliklerinden bahsediliyor. Ve çok daha enteresan olanı bu Nahl suresi 16. sure. Tesadüf bu ya. Arının da 16 kromozomu var.
Tabii tesadüf olunca.
Yani evrimcilere göre söylersek tesadüf bu ya. Bu kadar tesadüf olabilir mi?
İnşallah.
Yani beyni olmayan varlığın altıgen yapı oluşturması. O %13'lük eğim. İşte kraliçe oluşturması. Bunların hepsinin normal olduğunu varsaysak 1400 sene önce kromozom şubu yoktu yani. 16 kromozomlu bir hayvan ve 16. surede.
Maşallah.
Belki 14 sene önce bile bilinmiyordu yani. Tabii. 1400 sene.
Bilim 1400 sene öncesinden bahsediyor.
Kromozom sayısı bilinmiyor.
Yani. Yani
evet. Bir de ayetin başında Rabbim şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim bal arısına vahyetti diyor. Demek ki tesadüf değil. Evet. Allah'ın ilhamı olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani iç güdü, dış güdü diye bir şey yok. Allah'ın ilhamı olduğunu, Allah'ın iznini anlamış şey oluyoruz inşallah.
Diyor var, oradan da devam edebiliriz.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Bakın işte altıgen yapılar gördüğümüz gibi.
Burada bir deney yapıyorlar. Arıları nasıl yol tarifi yaptığıyla.
Evet. Bir de kışın çalışmayacaklarını bildikleri için ona göre yine hem yavruları için hem de kendileri için stok da yapıyorlar.
Ya da normalde yani onun stokta ihtiyaçlarının çok çok üstünde.
Çok
yani.
Üstünde, evet.
İnsanların hizmetinde olduğu evet. Da belli. Inşallah.
Burada zaten evet ona emredileni yapıyor. Bu Nahl suresinde ona emredileni arı dahi yapıyor.
İnşallah.
İşte şüphesiz düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır diyor bakın. Bizi de bu baldaki mucizeyi işaret ediyor.
İnşallah.
Bakın biraz önce Serdar Hocam söyledi. Evrimci ve aynı zamanda da biyolog ve genetikçi olan Dr. Richard Lovington. Adam ya Harvard Üniversitesi'nde böyle ciddi bir profesör. Ve koyu da bir evrimci. Bakın onun bir itirafı da şöyle. Evrim bir gerçek değildir diyor. Bir felsefedir. Öncelikli olarak materyalizm gelir ve delil diyor. Bu değişmez felsefi bağlılığın ışığında tercüme edilir. Yani atarsın diyor yani. Değil mi? İnşallah. Yani kendisi net söylüyor zaten. Bak materyalist. Yani Allah'ı inkar etmenin peşinden getirdiği koyu bir bağlılık var. Yani artık fütursuzca her şeyi ya haşa söyleyebiliyorlar. Bak ne diyor orada mesela, haşa bir akıl yok diyor. Olur mu? Biz her yerde o üstün aklı, sonsuz aklı görmüş oluyoruz inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Zaten Allah'ımız bizi yaratırken insanın içine kesinlikle inancı koymuş. Yani tamamen o işte her şey açıklansaydı dahi insan içlerinde bilecekti ki bizi bir yaratan var. Kesinlikle var zaten. Ve kesinlikle bu teori açıkları, büyük açıklıkları var. Yanlış olduğu aşikar. Yüce Allah'ımız bizi yaratırken yine içimize o inancı vermiş sağ olsun. Bizim de inanmamızı sağlamış böylece. Tabii biz onu yine beynimizin yoluyla çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz.
Ayet var bununla ilgili zaten. Nem suresi 14. ayette şeytan Allah'ın vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratırdıklarına bir bak. Evet. Yani normalde her insanın vicdanı zaten Allah'ın varlığını kabul eder. Evet. Yani mesela aynaya baktığı zaman bir şeyle karşılaşıyor. Yani bir insan var, bir yapı var. Hareket ediyor, konuşuyor, düşünüyor, hissediyor, seviniyor, üzülüyor, bir şeyler yaşıyor. Etrafında olaylar var, olayların içerisine giriyor. Yani mesela iki tane gözü var, burnu var, işte ağzı var, kulakları var, beyni var. Mesela saçları var. Yani saçları mesela diğer canlılara baktığımız zaman saçları uzamıyor. Değil mi? Yani mutasyon nereden bilsin ya? Bu insan ileride işte saçını da kesebilecek, işte makası da icat eder. Ondan sonra ne bileyim buna benzer şey yapar. Saçına şekil vermesi lazım. Biz en iyisi bir mutasyonla bu saçı uzar hale getirelim mi diyecek? Veyahut da kaşlara bakıyoruz uzamıyor. Yani çok klasik örneklerdir ama çok keskin örneklerdir mesela. Kaşların mesela gözün üstünde olması çok güzel bir estetik verir. Ve de kaş uzamaz. Yani kesseniz bile belli bir süre uzar, sonra tekrar durur. Kim veriyor o durma emrini?
Kaşa. Ya da şöyle bir şey söylüyorlar bile. Şu an bizim kaşımız hala neden var? Şu an esasında evrim olsaydı kaşımız hiç yüzyıllardır hiçbir işe yaramıyor. Şöyle baktığınız zaman işte gerekirse kuyruk sokumumuz yine var ama ne gidiyor ne duruyor. Demek ki bir evrim yok yani. Biz yüzyıllardır aynı şekildeyiz. Sadece adaptasyon var. Deri rengimiz kısmen değişiyor. Tabii ki bu çok normal bir şey. Bir sporcunun 20 sene içinde, örneğin vücut geliştirici, 20 sene içinde vücudunu 2-3'e katladığını düşünürsek, bu renk değişikliğinde, işte insanın boyunun uzamasında, kısalmasında çok rahat bir şekilde kavrayabiliriz tabii.
Varyasyon yani, olmuş.
Evet, genetik çeşitlilikten dolayı evet. Oluyor. Yani o herhangi bir evrimi
yok. Yeni bir bilgi eklenmiyor. Çok önemli evet. Bir bilgi dediğin konu Cavdet Hocam. Yani mesela
sadece adaptasyon normal.
Evet yani varyasyon sonucunda olan bir şey bu. Yani mesela nasıl olur da mesela hani bazen soruyorlar. Nasıl o zaman evrim yoksa o zaman nasıl böyle hem zenciler var, melezler var, işte sarı ırk var, beyaz ırk var nasıl oluyor dediğim diye soruyorlar. Çok kolay. Yani bu zaten bilimsel olarak bunu herhangi bir evrimci bilim adamına bile sorsanız evet zaten böyle olabilir diyecektir. Nasıl olur? Hazreti Adem'le eşinin kromozomlarında bütün bilgiler kodluydu. O bir kodlu olan bilgiler insanların çoğalmasıyla zenci ırkta açığa çıktı. Zaten vardı ikisinde de. İşte beyaz ırkta açığa çıktı, sarı ırkta hepsi açığa çıktı. Ve melez ırk mesela çeşitli varyasyonlarla birleştiği zaman zaten bu olabilecek bir şey. Asıl evrimle olamayacak bir şey bu.
Evet.
Maşallah. Yani evrimle bu çeşitlilik olamazdı. Çünkü maşallah. Böyle bir şey olması gerekiyor. Kromozomda bu bilginin olması gerekiyor.
İnşallah.
Evrimle de o bilgi oluşmuyor.
İnşallah.
Yaratılmış olması
Allah gerekiyor. Da ayetinde inşallah ayetlerinde bize bildiriyor bunu. Yunus suresinin 34. ayetinde şeytandan Allah sanırım de ki sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak sonra onu iade edecek olan var mı? De ki Allah yaratmayı ilkin başlatır sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz diyor Allah. Dolayısıyla herhangi bir delilleri de yok. Yani Allah soruyor var mı? İnşallah mesela yok. Bakıyoruz seneler geçiyor hala delil bekliyoruz yok. Ama yaratılışı ispat eden her gün bir delil biz hocamızın vesilesiyle gösteriyoruz inşallah.
Zaten delilleri olmadığı için her şeyi böyle artık saçma sapan delil olarak adapte etmeye çalışıyorlar. Mesela baklar ilk hücre oluşmuyor. Hücre işte kendi içerisinde değişikliğe uğrayamıyor. İşte balık olmuyor, işte sürüngen olmuyor, memeli olmuyor, kuş olmuyor. Bu sefer dediler ki ya bu canlılar birbirine çok benziyor. İşte ikisinin de gözü var mesela, işte burnu var, kulağı var falan. Demek ki öyle bir delil uydurmaya başladılar. Onları açıklamayacaklar bize. Hücre nasıl oluşuyor, mutasyonlar nasıl faydalı, türler nasıl birbirine dönüşüyor, bunları açıklamaları gerekiyor. Tabii biz her yerde görüyoruz Allah'ın varlığının delillerini. Yani tüm evrende, tüm kainatta görüyoruz. Ya sadece mesela bir hücrede değil, işte galaksilerde görüyoruz, işte dünyanın dönüşünde, güneşin uzaklığında, her yerde Allah'ın muhteşem bir sanatı var inşallah.
Dünya gezegeni bildiğimiz gibi güneş sisteminin içinde yer alıyor. Bu sistem evrenin içindeki diğer yıldızlara göre orta küçük büyüklükte güneşin etrafında olan gezegenlerden ve onların 54 uydusundan oluşmakta. Dünya sistemde güneşe 3. yakın gezegendir. Önce bu sistemin büyüklüğünü kavramaya çalışırsak güneşin çapı dünyanın çapının 103 katı kadardır. Bir benzetme yapmamız gerekirse, dünya bir misket büyüklüğüne getirirsek, güneş de şu anki bir futbol topunun iki katı kadar büyüklükte bir yuvarlak küre haline gelir. Tabii burada asıl önemli olan aradaki mesafedir. Güneşin misket büyüklüğündeki dünya ile top büyüklüğündeki güneşin arasındaki mesafe 280 metre kadardır. Güneş sisteminin en dışında bulunan gezegenler ise kilometrelerce öteye taşınmaktadır bunların yanında. Tabii bu dev boyuta sahip olan Güneş sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi de bunlara oranla oldukça mütevazidir. Çünkü Samanyolu galaksisinin içinde Güneş gibi ve çoğu ondan büyük olmak üzere yaklaşık 250 milyar yıldız vardır. 250 milyar yıldız yani.
Evet.
Burada da bir sonsuzluğun, yaratıcımızın ne kadar hissedilebilir olduğunu görüyoruz.
İnsan 3 milyara kadar sayamıyor.
Evet. Tabii ilginç olan bir şey daha vardır. Samanyolu galaksisi de uzayın geneli düşünüldüğünde de küçük bir yer kaplamaktadır. Çünkü uzayda başka galaksiler de vardır. Tahminlere göre de 300 milyar kadar olduğu düşünülüyor. Astronom George Greenstein bu akıl almaz büyüklükle ilgili Simbiyotik Evren adlı kitabında şöyle söylemektedir. Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Yıldızlar da nebularda ve diğer gök cisimlerinde süre giden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak bir noktadan bakıldığında galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ama pardon, evet bir fark daha olurdu. Bu manzarayı seyredecek olan ben olmazdım. Uzaydaki bu devasa boşluk bizim varlığımızın bir ön şartıdır. Greenstein bunun nedenini de şöyle açıklamış. Uzaydaki büyük boşluklar bazı fiziksel değişkenlerin tam insan yaşamına uygun biçimde şekillenmesini sağlamaktadır. Ayrıca dünyanın uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleriyle çarpışmasını engelleyen etken de evrendeki gök cisimlerinin arasının bu denli büyük boşluklarla dolu oluşudur. Kısacası evrendeki gök cisimlerinin dağılımı insanın yaşamı için tam olması gereken yapıdadır. Dev boşluklar asla amaçsız yere ortaya çıkmamışlardır. Amaçlı bir yaratılışın sonucudurlar. Burada da Allah'ın yine sonsuzluğunu, yaratılışındaki mucizeleri gördük ve dinledik.
Ben bir tane ayet okuyorum buna. İbrahim Suresi 33. ayette Allah... Şeytan Allah'ın güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Yani Elçin Hocam'ın bahsettiği gibi, yani mesela o kadar yıldız var, işte bu yıldızların aralarında boşluklar var ve bir dünya var. İşte o bilim adamının dediği gibi o boşluklar biraz daha az olsaydı astronomide pek fazla farklı olacak bir durum yoktu diyor. Ama biz olmazdık sadece diyor, yani öyle bir fark olurdu diyor. İnsanlık olmazdı diyor. Allah da ayette güneşi ve ayı hareketlerinde emrinize amade kılın diyor. Yani sizin yaşamınıza hizmet ettiriyorum diyor. Tüm galaksileri, güneşi, ayı, gezegenleri hepsi sizin yaşamınıza hizmet ediyor diyor Allah ayette buyuruyor. Ve bilim adamlarının vardı sonuçta şu anda Evet diyorlar. Yani sadece Güneş veyahut da bizim galaksimizdeki gezegenler, yıldızlar değil, tüm evren bizim yaşamımıza hizmet ediyor diyorlar. İnşallah.
Bu mesela kainatı incelerken mikroorganizmalara bakıyoruz. Çok küçük mekanlarda, çok küçük alanlarda çok büyük, olağanüstü bir dünya ve sistemler görüyoruz. Minicik, yani toplu iğnenin başından çok daha küçük yere Cenab-ı Allah çok büyük bir dünya, bir alem sığdırıyor. Sonra gözümüzü göğe çeviriyoruz. Erşin Hocam'ın anlattığı gibi işte sistemler, güneş sistemi parseklerle ölçülüyor. Çok büyüktür. Ama Cenab-ı Allah onu yine çok küçük bir yere sığdırıyor. Beynimizde, hocamız söylemişti, mercimek büyüklüğünde bir alana sığdırıyor. Biz orada görüyoruz onları. Yani Cenab-ı Allah'ın ilmini, bilgisini ve aklıyla kuşattığı her şeyi çok iyi anlamaya gayret etmeli insan. Çünkü şeytanın Allah sınırım, Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler buyuruyor Cenab-ı Allah ayette. Biz bu olağanüstülükleri ve bu olağanüstülüklerdeki harikalığı görmeye gayret etmekle mesulüz. Çünkü burada olağanüstü hakikaten bir durum var. O minicik, küçücük aleme o kadar şey sığmaz normalde. O parsekler ölçüleriyle ölçülen olağanüstü devasa büyüklükler mercimek kadar büyüklüğü bir yere sığmaz. Cenab-ı Allah yapar bunu sadece. Yoktan var edendir buyuruyor Cenab-ı Allah ve örneksiz yaratandır Cenab-ı Allah. Ancak o şekilde olur. İnsan buna gayret etmeli. Yani burada bir olağanüstülük var. Yani biz şimdi anlatırken teknik bilgiler veriyoruz ama teknik bilginin yanında da insanın maneviyatının da güçlenmesi gerekiyor. O zaman teknik bilginin bir manası olmaz. Yani arıyla ilgili bayağı bir bilgi sahibi olursun. Arıyla ilgili bilgi sahibi olan çok daha iyi arıyı bilen uzmanlar var. Adam evrimci. Demek ki teknik bilgiyle bir şey olmuyor. Yani onun bir manası yok. O manevi duygularla kuvvetlendirildiğinde, o bilgiler insanı Allah'a yakınlaştırdığında asıl amacını ve önemini kazanmış olur. Tek başına güneş sisteminin özelliğini bilsen ne olur? Mesela boşluklar var. Tamam, var der adam. Değil mi? Kafayı çevirir, sonra işine gücüne devam eder. Öyle olmaz. Yani insanı mutlak surette her şey, yani bu masanın örtüsü, bilgisayar, bu çiçek, bardak, su, gördüğü her şey Cenab-ı Allah'a yakınlaştırırsa asıl manasını kazanmış olur. Aksi takdirde film de seyrediyoruz. Çok acayip olaylar oluyor. Hatta sebep sonucun çok zorlandığı, olağanüstü adam uçuyor mesela. İşte Süpermen diye biri var. Adam uçuyor, bakıyorsun. Ya bu nasıl uçuyor demiyorsun. Ya film diyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. Aynısı Allah esirgesinin dünyada da olabiliyor. Gökte şeytan almasın, kuşları Cenab-ı Allah tutar diyor. Yani kuş kendi kendine uçar dedin mi olmaz. Filmdeki Süpermen'e dediğin gibi. O zaman sıradan bir film seyrediyor gibi olursun Allah esirgesin. Yani olaylardaki metafizik yönü de görmeye gayret edeceğiz inşallah.
Maşallah. Çok hocam söyledin. Şimdi bak, yani insanlar bakıyor mesela, değil mi? O yani yere göğe baktığımızda muazzam yaratılışı görüyoruz. Allah da şöyle buyuruyor İsra suresinin 99. ayetinde. Görmüyorlar mı? Gök, şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak diretirler. Yani yaratılışı Allah gösteriyor. Şimdi Elçin Hocam da anlattı. Anlatıyoruz inşallah. Ve evrimci kafaya da söylüyoruz. Yani gelin samimi olarak, bunu her programda da söylüyoruz. Samimi olarak Allah'ın yaratma delillerini dikkatle inceleyin. Ki zaten Allah söylüyor. Biliyorlar da.
İnşallah. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız olacak. Daha sonrasında buradayız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Şimdi yine Kur'an mucizelerinden bir tanesiyle devam edeceğiz. Kum tepeleri ve Mars gezegeni adlı. Evet, slaytımız ekrana yansıyacak. Evet. Kur'an'daki Ahkaf suresi kelime anlamı olarak kum tepeleri anlamına gelir. Astronomide Mars denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden birisi Mars'taki yüksek kum yığınları, yani dev kum tepeleridir. Mars bu yönüyle diğer gezegenlerden çok farklıdır. Mars'ın yörüngesindeki Hirise adlı kamera tarafından NASA'ya gönderilen fotoğraflarda Mars'ın yüzeyindeki kum tepelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştır. Burada da belli oluyor, NASA'nın evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimi değil, gökbilimin araştırdığı çok net. Onlar da NASA'dan kendine pay çıkarmışlar daha öncesinde.
Evet.
Ahkaf suresinin 23. ayetindeki harf dizilimlerine baktığımızda ise Arapça mim, elif, ra ve sin harfleri yan yana gelerek Mars kelimesini oluşturduğu görülmektedir. Bu harflerin Mars'ın en belirgin özelliklerinden birisi olan kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf suresinin de yer alması son derece dikkat çekicidir. Tabloda zaten görülebiliyor orada. Bunun okunuşu Mars. Sağdan sola Kur'an'da o şekilde oluyor. Sadece Mars değil, aynı zamanda Mars'ın uydusu olan gök cismi Deimos kelimesi de bu surede yan yana geçmektedir. Mars'ın çevresinde dönen Deimos isimli gök cismine ait harfler Ahkaf suresinin 30. ayetinde yan yana gelmektedir. Tüm bunlar zamandan münezzeh, Rabbimizin Kur'an'ında tecelli eden sonsuz ilim ve bilgisinin örneklerinden bir tanesi daha. Evet, o da yine tabloda görülüyor, Deimos. Kur'an-ı Kerim'in burada biz her seferinde anlatmaya çalışıyoruz. Yüzlerce, milyonlarca, milyarlarca mucizesi var. Her kelimesi, her cümlesi ayrı bir mucize. Bizlere de böyle bir kitap gönderildiği için şükürler etmeliyiz.
Evet. Tabii Cenab-ı Allah Hazreti Adem'e isimleri öğrettik diyor. Şeytan Allah sınırını, eşyayı, şeyi, şeyleri öğrettik diyor. Bir ayet-i kerimesinde şeytan Allah sınırım. İşte Kur'an'ın bu mucizeleri bize bunları gösteriyor her defasında. Demek ki o gezegeni keşfeden bilim adamları, o gezegenin adını koyan bilim adamları değiller. O gezegenin adını Cenab-ı Allah koymuş zaten, evet. Kalibela'da. Sonra kader gereği, kadere boyun eğen insan, ki nutuk verip konuşturan Cenab-ı Allah'tır. İnsanı Allah konuşturur. İnsan Allah'ın istediği ismi verir o canlıya. Ama kendisi vermiş gibi zanneder, hisseder, düşünür. Oysa ki işte bu harika durum Kur'an'daki bize bunu bir kez daha ispat etmiş oluyor inşallah.
Maşallah. Tabii biz hakikaten yani nereye bakarsak o mucizeyi görüyoruz. Yani bu başlı başına bir zaten değişik bir olay ve gerçekten mucize. Çünkü insanın yaratılışına baktığımızda, işte gökyüzüne baktığımızda, kainata baktığımızda hep yaratılışı görmüş oluyoruz. Yani Allah bize bunu bir de yaratmasını Allah milyarlarca sonsuz detayla yaratıyor. Yani Allah yaratıyor ama onu bir güzellik olarak da bizim ibret almamız için sonsuz detayla yaratıyor. Mesela bunlardan biri insanın kendi insan kendine baktığında mesela beyindeki o üstün teknolojiyi görüyoruz. Mesela bilgisayarlar, evet insan yapımı ama bir yerde mesela tıkanabiliyor. Yani işte bozuluyor, işte gerekli işlemi yapmıyor. Mesela insan beyninde mesela düşünürken aynı anda da farklı şeyi de düşünüp o anda başka bir işle de ilgilenebilip suyunu da içip yani birçok işlemi yapabiliyor. Ve bunları yaparken hiçbir zaman insan duraksamıyor. Yani bilgisayar teknolojisindeki gibi olmuyor. Bakın yine burada Allah'ın üstün yaratmasını da görmüş oluyoruz. Şimdi slide'da da inceleyelim. Beyin nasıl bir üstün bilgisayar? Detaylarına baktığımızda bakın beynin temel birimi nöron olarak adlandırılan sinir hücrelerinden oluşuyor. Her bir hücre milimetrenin 100 binde biri kadar bir çapa sahip. Beyinde 100 milyar sinir hücresi bulunuyor. 100 milyar. Her bir sinir hücresi 10 bin adet sinir hücresiyle ile temas edebiliyor. Altta da görüyoruz zaten. Vücudumuzdaki sinir hücrelerinin birbirine temas ettikleri nokta sayısı 100 trilyon civarındadır. Bu sayı Örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısını kaplayacak kadar büyük bir ormandaki ağaçların yaprak sayısına denktir. Bu da anlamımız için önemli bir örnek. Profesör Susan Greenfield, nörokimya uzmanı, bakın şöyle söylüyor. Beynin dış katmanı olan korteksi saniyede bir bağlantılık bir hızla saymaya kalkacak olsak 32 milyon yıl sürer. Sadece korteksin içindeki bağlantılardan oluşan farklı birleşimlerin sayısı ise tüm evrendeki artı yüklü parçaların sayısını aşmış olacak diyor. Yetişkin bir insanın beyninde bulunan sinir hücrelerinin uzunluğu 160 bin kilometreden fazladır. Bu da Ankara-İstanbul arasını 355 defa kat edecek kadar uzundur. Ve Allah bize yani elhamdülillah yani küçücük bir yere yerleştiriyor Allah sinir hücrelerini. Maşallah. Sinirlerin temas noktaları elektrik anahtarları gibi düşünüldüğünde beynimizde 100 trilyon elektrik anahtarı mevcut oluyor. Elektrik anahtarları ya açık ya kapalı konumda. Beyindekiler yarı ateşleme yapabilir. Herhangi bir anda beyindeki sinir hücrelerinin %10'u ateşleme yapar. Her bir ateşleme saniyede 100 defa tekrarlanır. Mesela bizim bunu kontrol etme gibi bir durumumuz yok. Allah'ın ilhamıyla oluyor. Yani onu kontrol etmeye kalksak zaten yani hiçbir şey yapamayız. Yani hiçbir kontrol bizde değil. Allah insanların lüksü için her şeyi yaratıyor inşallah. Konforu için yaratıyor. Maşallah. Sonuçta her saniye beynimizde 1 trilyar sinyalin ya da hesaplamanın işlemi yapılmaktadır. Beyin potansiyel kapasiteli 25 milyon kitap cildine veya 800 kilometreden daha uzun bir kitap rafına eşittir. Bu da muazzam bir rakam. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerine vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerine karşı inkar edenler ise işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Mesela Allah burada şefkatli olarak da sonsuz merhametiyle de nasıl uyarıyor? Yani başka bir şeye inanırsan, yani Allah'a inkar edecek bir şeye inanırsan, bir sisteme inanırsan, hüsrana uğrayacağını da Allah bildirmiş oluyor. Allah'ın yarattığını söylüyor Allah. Başka hiçbir şey yok. Farklı bir detay yok. Allah zaten detaylarıyla yaratıyor. Biz o detayların üstünde düşünürsek, zaten elhamdülillah Allah'a yakınlığımız, aşkımız, sevgimiz ve korkumuz artmış oluyor inşallah.
Maşallah. Biraz önce bahsettiğin sistem çok önemli Öğün Hocam. Mesela biz bilgisayarı açtığımız zaman işte MSN açılıyor, işte internet Explorer açılıyor. Ondan sonra işte Outlook açıyorsunuz. Pek çok klasör açabiliyorsunuz. İşte sunum açıyorsunuz. Onun haricinde işte başka programları açıyorsunuz. Böyle 20-30 tane program olduğu zaman bilgisayara artık böyle bir şey yap, işlem yapmaya kalktığınız zaman böyle yavaşlamaya başlıyor değil mi? Bazen de kilitleniyor. Şimdi teknolojiyi araştıran kişiler, işte geliştirmeye çalışan kişiler bilgisayarla işte çift çekirdekli, dört çekirdekli gibi artık böyle yeni teknolojiler çıkmaya başladı. O sayede bilgisayarın hızını arttırmaya ve aynı anda kullanılan program sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Yani kullanılıp bilgisayarın yavaşlamadan hareket etmesi için uğraşıyorlar. Şimdi dört çekirdekli dediğimiz bilgisayar, böyle normal bir işte notebook almaya kalksanız dört çekirdekli bayağı bir para ödersiniz. Yani birkaç milyar para ödemeniz gerekiyor o hızda çalışması için. Şimdi beyne bakıyoruz. Aynı anda mesela şu an konuşuyoruz. Ortamın kokusunu algılıyoruz. Bir taraftan beynimizin içerisinde tüm vücudun trilyonlarca detay kontrol ediliyor. Onun haricinde işte duyuyoruz, hissediyoruz. İşte bir taraftan pek çok işlem gerçekleşiyor. Milyonlarca, trilyonlarca işlem gerçekleşiyor. Ve hiçbir şekilde beyin kilitlenip kalmıyor. Yani normalde bir bilgisayara yüklemeye kalksanız, yani işte trilyon tane MSN açtığınızı düşünün. İşte trilyon tane internet açtığınızı düşünün. İnternet dosya veyahut da dosya açtığınızı düşünün. Böyle bir şey zaten bilgisayar izin vermez. Yani 50 tane 100 tane açmaya kalksın zaten bilgisayar kilitlenir, kapanır kendi kendine. Bu neden kaynaklanıyor? Bilim adamları ölçmüşler. İşte 4 çekirdekli bilgisayar dediğin zaman bayağı bir olay yani. İşte çok üst boyut bir bilgisayar 4 çekirdekli. Beyin kaç çekirdekli diye ölçmeye başlamışlar. Acayip bir rakamla karşılaşıyorlar. 100 bin çekirdek.
Maşallah.
Yani beynin teknolojisi 100 bin çekirdekli bir bilgisayarın teknolojisi. Yani 4 çekirdek şu anda çok uçuk bir şey yani. Hani işte 50 tane program açarsın diyor 4 çekirdekli diyor. Yani çok acayip bir hızdır diyor. Ve belleği çok iyidir 4 çekirdeğin diyor. Ayırıyor çünkü o çekirdekler. Beyine bakıyoruz 100 bin çekirdek. Nasıl bir teknoloji? Yani sadece Allah'ın yaratmasıyla ve bir anda yaratmasıyla olabilecek bir şey.
Tabii. Yani bilim adamları uğraşıyor. Ancak işte senin verdiğin detay kadarını yapabiliyor. Mesela Allah'ın sonsuz aklı elhamdülillah 100 bin çekirdeği karşılığında değil mi beyin yaratabiliyor inşallah.
İnşallah.
Bill Gates de zaten onu söylüyor değil mi? O bizim yaptığımız en gelişmiş bilgisayar diyor. İnsan beyniyle kıyaslandığında bayağı zayıf diyor. Yani yanından bile geçemiyoruz o teknoloji diyor. Hatta bir bilim adamı da tercüme konusuna değinmiş. Normalde dünyanın en gelişmiş bilgisayarı ve internet ağıyla bile tercüme yapamıyorsun mesela. Yani mesela Rusça bir cümleye girdiğinde Google'a veya başka bir arama motoruna bambaşka bir şey çıkıyor Türkçesi. Yani anlamak mümkün olmuyor. Halbuki kelimeler yan yana geliyor. Ama mana olmuyor, anlam olmuyor. İnsan beyninin üstünlüğünü bir kez daha burada da görüyoruz. İşte simültane de tercüme yapanlar var. Duyar duymaz kendi dilindeki o anlatımı hemen bir başka dile tam anlamıyla manayı da bozmadan tercüme edebiliyor insan beyni mesela.
Olaylar arasında bağlantı kurabiliyor her şeyden önce. Bilgisayarda asla bu yok.
Evet.
Bilgisayar mesela şu an bizden hızlı problem, bizden hızlı ancak çarpma bölme işlemi yapabilir ama bağlantılı olduğu bir problemi asla yapamaz. Problemi sorarsanız bilgisayar durur. İşte dediğimiz gibi Allah'ın yine yaratma fikri burada
tabii
ortaya çıkıyor yani. Asla bizim yapamayacağımız bir şey, ömür boyu yapamayacağımız bir şey. Bu teknolojiye geldik. Yani basit bir problemi dahi şu anki bilgisayarlar kaç çekirdeği olursa olsun, 4 olsa dahi yapamıyor. Çünkü bağlantı kurma, olaylar arasında bağlantı kurma yetisi yok.
Çünkü problem çözmek yorum getirmek ister. Bilgisayar sadece bilgileri, gerekli olan bilgileri bizlere sağlar. Ama yorum getirebilmek sadece insanlara özgü bir şeydir. Dünyada bunun başka bir örneği hiçbir şekilde yoktur. Hiçbir canlı da yoktur. Evet. Allah en üstün olarak insanları yaratmıştır inşallah.
İnşallah. Onunla ilgili bir örnek daha verelim. DNA var mesela 3.2 milyar harften oluşuyor. Hücre bunu yarım saatte kopyalıyor 3.2 milyar harf. Biz bir fotokopi makinesinin başına geçiyoruz. Böyle 3.2 milyar harften oluşan bir metni nasıl kopyalayabiliriz diye. Hiç gece gündüz çalışsa 35 gün sürüyor. Yani fotokopi makinesi, insan teknolojisiyle bunu kopyalamaya kalksa 35 gün boyunca o makinenin çalışması gerekiyor ki o kopyalamayı yapsın. Hücre içerisinde yarım saatte biten bir olay bu.
Maşallah.
Yani teknoloji çok çok, insan teknolojisinin çok çok üstünde inşallah.
Evet. Cenab-ı Allah beyni yaratıyor. Sonra beynin yapacağı işleri yaratıyor. O işleri beyne öğretiyor. Vahiy ediyor. Beyin o canlı var olduğu sürece eceli kadar Cenab-ı Allah'ın emrine itaat ediyor, boyun eğiyor. Ve onun söylediği, öğrettiği emirlerini, fonksiyonları, her neyse özelliği yaparken de her yaptığında Cenab-ı Allah tesbih ediyor beyin. Mesela canlılar da böyledir. Cenab-ı Allah canlıyı yaratır, özelliğini yaratır, öğretir ona tıpkı arıda olduğu gibi veya işte palamut böceğinde olduğu gibi. Palamut böceği sahip olduğu o özelliği tam harfiyen, eksiksiz, hiç şaşırmadan yapar. Yaptıkça da Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. Mesela bu minik canlılardan bir tane örneği var Erçin Hocam'ın herhalde bugün.
Yüce Allah'ın yarattığı diğer canlılardan biri olan hayvanlar da değerli hocamız Harun Yahya Doğada Allah'ın Yaratması adlı kitabından palamut böceği ve delme mekanizması. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. İnşallah. Palamut böceğinin kafasından oldukça uzun bir boru uzanır. Gövdesinden bile daha uzun olan bu borunun ucunda da minik fakat çok keskin bir testere dişi bulunur. Böcek normal zamanda bu boruyu yürümesine engel olmaması için vücuduyla aynı doğrultuda tutar. Bir palamutun üzerine geldiğinde ise boruyu ona doğru eğer, bu haliyle tam bir sondaj makinesine benzemektedir. Biz bir böceğe baktığımızda bu kadar hani işlevi olduğunu, bu kadar ince detaylarını göremeyebiliriz ama Yüce Allah öyle şeyler yaratmış, canlılara öyle özellikler vermiş ki bunların Serdar Hocam'ın da dediği gibi bilimsel yönlerinin dışında hani manevi olarak da bilinmesi gereken şeyler, inanılması sonra gereken şeyler bunlar inşallah. Borusunun testereye benzeyen ucunu palamuta denk getirir. Hareketli kafasını bir sağa bir sola döndürerek boruyu oynatır ve palamutu delmeye başlar. Böcek palamutun içindeki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak meyvenin büyük bölümüne dokunamaz. Bunu yeni doğacak yavrusu için saklamaktadır. Böcek açılan delikten içeri bir tane yumurta bırakır. Yumurta annesinin palamut içinde açtığı kanalın içine yerleştikten sonra larva halini alır. Larva palamutu yemeye başlar. Bu durum palamut bağlı olduğu daldan düşene kadar devam eder. Palamutun yere düşerken çıkan çarpma sesi ve sarsıntı larvaya artık dışarı çıkma zamanının geldiğini haberi verir. Güçlü dişleri sayesinde daha önceden annesinin açtığı deliği büyütür, kendini bu delikten dışarı çıkarır. Larvanın bundan sonraki ilk işi kendini yerin 25-30 santim kadar altına gömmektir. Burada pupa evresini geçirecek ve 1 ile 5 yıl boyunca bekleyecektir. Bir ayet okumak istedim, Yunus suresinin 6. ayeti. Gerçekten gece ile gündüzün art arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.
Maşallah, şeytanın Allah sanırız.
Tamam, mesela ufacık böcek palamut ağacının o yani meyvesine bağımlı yaşıyor. Yani bunu kendi bir sistem geliştirerek işte o meyveye ulaşmak için o testereyi geliştirme gibi bir öyle bir seçeneği yok. Hani niye ona bağımlı yaşıyor ki? Yani bir sürü doğada bir sürü besin kaynağı olabilir. O böcek içinde. Hı. Diğer böcekler gibi. Ama sadece ona bağımlı yaşıyor. Yani o borusu dediğimiz meyveye ulaşması için, özüne ulaşması için gereken boru kendi bedeninden büyük baktığımızda. Yani Allah'ın ilhamıyla ona da rahat bir hayat yaşattırıyor Allah.
İnşallah.
Çok sorumlu tutalım. ateizmecevap.org sitesi. Kardeşlerimiz buradan girerek ateizmle ilgili, ateistlere sorduğu sorular olsun veya iman hareketleri olsun pek çok bilgiye ulaşabilirler. İnşallah. Çok geniş kapsamlı bir site. İnşallah. Çok fazla konuda bilgi var inşallah. ateizmecevap.org
İnşallah.
Ben evet. Bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresinin 269. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Yani ayette çok zaten açık. Evet. Rabbimiz net olarak söylüyor inşallah. İnşallah. Olarak söylüyor.
İnşallah. O iman hakikatleri demek ki insanın aklını temizliyor.
Tabii ki.
Yani maşallah. Kirli olan aklı iman hakikatleri vesilesiyle de temizleniyor. Temiz evet. Akıl sahibi olunca ne oluyor? İnsan Cenab-ı Allah'ın varlığını hemen görüyor. Hemen fark ediyor. Pis akıllı görünmez.
Evet, öyle yani, düşünmüş oluyor inşallah.
Evet. Böyle Darwinizmle, materyalizmle bilmem neyle akıl temizlenmez. Aklı bir tek Kur'an-ı Kerim temizler. Cenab-ı Allah'ın sözü temizler. Ona uyanın da aklı temiz olur. Cenab-ı Allah da buyuruyor. Temizlenip arınanları sever diyor Allah. Cennet temizlenip arınanların yeridir diyor. İşte bu bir yöntemdir. Hocamızın bize Kur'an ve hadisler ışığında öğrettiği bir yöntemdir. Aksi olunca ne oluyor? Yani Kur'an terk edilince, bu zararlı izimlere uyunca, hatta uyumakla kalmayıp bir de bunları böyle bir matah bir şeymiş gibi insanlara telkin eden yapının amacı hocamız tarafından açıklanmıştır. Yeryüzünde bir savaş ortamı, yeryüzünde sürekli kanın akması, zulmün olması, insanların ezilmesi, garibanların ezilmesi, hastaların daha çok hasta olup bir an önce ölmeleri, sakatların sakat oldukları için, engelli oldukları için ezilmeleri ve mümkünse bir an önce ölmelerini isteyen bir kafanın yeryüzüne hakim olduğunu görüyoruz. Darwinist, materyalist ve evrimci kafaya biat eden, ona uyan tiplerin asıl amaçlarının bu olduğunu görüyoruz. Ahir zamanda da bu vardır. Şu anda yeryüzündeki durum zaten ortada. İşte herkes görüyor Afganistan'ın durumunu, işte Arap ülkelerindeki durumları. Efendim, Doğu Türkistan'daki değil mi? Müslüman Türklerin ben Allah'a inanıyorum, Allah birdir dedikleri için yakıldıkları, eritildikleri, hatta yok edildikleri vahşiyane, zulmane bir yapı var dünyada şu anda. Tabii bir hayır var onda da. Ahir zaman özelliğidir o. Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı gönderip onun vesilesiyle İnşallah. Tüm dünyadaki bu akan kanı durduracak inşallah. İnşallah. Tabii bunun öncesinde hocamız açıkladığında bazı kişiler canım işte tüm bunların evrimle, Darwinist kafayla ne alakası var deyip böyle göbeklerini kaşıyıp havaya bakıp konuşuyorlardı. Sonra bir de baktılar ki dünyadaki bütün bu zulüm ortamının ve hatta savaşların, bilinen büyük savaşların, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı veya işte bu Alman psikopat Nazi lideri Hitler'in yaptıkları ve bunun gibi bilinen komünist liderlerin yaptıkları zulümatın temelinde ne varmış? Darwinist kafa varmış. Meğerse onlar kendilerine sözde bilimsel bir dayanak olarak Darwinizmi alıp insanları katletmişler. Peki nereden anlıyoruz bunu? Biz söylemiyoruz. Adamların kendisi söylüyor bunu zaten. Stalin diyor ki ben diyor 20 milyon kişiyi katlediyor. 10 binlerce kişinin diyor katil emrini verdikten sonra diyor öyle güzel oluyor ki diyor yatıp uyumak diyor. Gece çok rahat uyuyorum diyor. İlk önce de diyor benim ülkemde diyor insanların inançları ellerinden alınmalıdır diyor. İlk yapılacak şey budur diyor. Ve onunla nasıl yapacağız diyor. Darwinizmi anlatacaksınız ilkokulda diyor çocuklara. Gördün mü? Komünist ilk şeyden sonra, ayaklanmadan sonra, ihtilalden sonra hem Çin'de hem Rusya'da ne oldu biliyor musun ilk? İbadethaneler kapatıldı. Ya ne alakası var onun? Bırak adam ibadetini yapsın, sen ne istiyorsan yap. Demek ki asıl amaç insanların Allah'a inanmasını ve ibadet etmesini engellemekmiş. Onun ne ilgisi var? Niye ilk sen gidip ibadethaneleri kapatıyorsun? Onun için olaylar içindeki bu gerçekliği, asıl amaçlarının ne olduğunu görmemiz çok önemli. Şimdi mesela bir iki tane örnek vereceğiz. Az önce Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan söz ettik. Onlarla ilgili şimdi neymiş işin aslı bir görelim. Dünya Savaşı generallerinden bu ünlü bir kişi Frederick von Bernhardi. Darwinizme tam inanır, evrimcidir. Sosyal Darwinizmi savunur. Ve hayatın mücadele olduğunu iddia eder. Bu mücadeleye göre de savaşların çok güzel şeyler olduğunu, insanların hani kendince aşağı ırkların, işe yaramayan insanların haşa elimine edilmesine sebep olduğunu anlatır savaşların. Bak ne diyormuş bu kişi? Anthony Smith, İnsan Yapısı ve Yaşamı Remzi Kitabevi İstanbul 79 sayfa 33'te diyor ki, savaş biyolojik bir gereksinmedir diyor. Ya ne alakası var ya? Savaş nere, biyolojik gereksinim nere yani? Ama sosyal Darwinizme inandığı için ikisini bir görüyor işte. Maymundan gelmiş bir canlı ne önemi olur ki? Geçen bir tanesi diyor ya eşya ile diyor ruhla diyor eşya arasında ruhsuz varlıkları diyor çok dikkate almayın. Bu çok kutsal bir şey değildir diyor canlılık diyor. Ve masayla insan birbirine benziyorsa zaten tamam yani. Masaya da adam baltayı vurur, adamın kafasına da baltayı vurur. O kafaya inanırsa işte o kafaya inananlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı yaptılar. Bak diyor ki doğadaki unsurların çatışması kadar gereklidir diyor savaş. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir savaş. Çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir diyor. İşte doğada göğe mücadele varmış yani güçlü olan zayıfa ezermiş. Savaştı.
Üstünlükler bugüne geldi diyorlar zaten.
Evet. Bu vesileyle üstünlükler evet. Elimine oldu.
İnsan için
diğerleri.
Aynı şey geçerli diyorlar. Evet.
Evet. Ya bak aynı kafa işte. Yani millet zannediyor ki bunlar böyle bilimsel acayip adamlar. İşte bir felsefesi var. Çok derin kitaplar okumuş da ona göre bunları anlatıyoruz. Öyle değil. Adamlar normal Darwinist öğretiye göre eğitiliyorlar. Ve yerine getirdiler. Yaptıkları öğretiyi, öğrendikleri öğretiyi yerine getirdiler. Bak ne diyor? Birinci Dünya Savaşı ardında milyonlarca ölü yüzlerce harabeye dönmüş şehir ve milyonlarca yaralı, sakat, evsiz ve işsiz insan bırakıyor. Ne bırakıyor? Savaş. İşte Darwin kafanın geride bıraktığı şey bu. Bundan 21 yıl sonra başlayan ve ardından yaklaşık 80 milyon ölü bırakan Nazi savaşının temeli de Darwinizme dayanıyor. Neden? Bak Hitler ne demiş bir sözünde? Eğer devamlı bir savaş olmasaydı insan medeniyeti olmazdı diyor. Gördün mü? Yani medeniyet savaşla olurmuş. Mücadeleyle olurmuş. Kavgayla olurmuş. Kan akıtmayla olurmuş. Herifin kafası bu. E nitekim görüyorsun işte yaptığı icraatta. Orta Doğu Nazi kamplarında yaptıkları zulüm hep bunun altyapısıdır. Mesela ne diyor? Yine savaş sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da nüfusu kaçınılmaz bir düzenleyicisi oldu diyor. Nüfus düzenleyicisiymiş savaş. Yani akla bak ya. Sosyal Darwinist yine von Bernardi diyor ki, eğer savaş olmasaydı aşağı ve dejenere ırkların sağlıklı ve genç olanların yerini aldığını görürdük diyor. Savaş olmasaymış böyle olurmuş. Neymiş? Aşağı ve dejenere ırkların sağlıklı ve genç olanların yerini aldığını görürdük diyor. Savaş olmasaydı. Kafaya bak. Savaşın üretkenlik değeri bunun altında yatıyor. Çünkü seçime neden oluyor. Var ya doğal seleksiyon işte seçim bilmem ne var. İşte bu. Bak aynısı bu kafa. Bu nedenle savaş biyolojik bir gerekliliktir diyor. Darwinistlerin savaşa bakış açılarını bu sözüyle de ne yapmış oluyor? Özetlemiş oluyor. Yani hiç kimse bize öyle şeyler söylemesin. Ne alakası var kardeşim? Siz sabah akşam işte Darwinist düşünceyi anlatıyorsunuz, evrimcilerden bahsediyorsunuz. E al. Yani sen bunun mağdurusun kardeşim. Senin ataların, deden, ninen, onlardan öncekiler bunun mağduru. Eğer bu kafa devam ederse sen de mağdur olacaksın. Nitekim zaten mağdursun şu an. Adalet var mı yeryüzünde? Yok. Sürekli savaş çıkıyor mu? Çıkıyor. Karmaşa kargaşa bir böyle olaylar yapmaya meydana yapmak isteyen insanlar var mı? Evet. Var. Peki süper fakir olan insanlar hiç huzura erdiler mi? Hayır. Gariban o da devam ediyor. Ya zaten diyoruz ya sokaktan birini çevir. Kardeşim sen durumdan memnun musun de dünyanın. E hayır diyecektir. Ya hiç kimse ben memnunum demez. Mağduruz bu yüzden dolayı. O yüzden ivedilikle hocamızın yaptığı çalışmalar desteklenmeli ki yeryüzünde istenilen o güzel model yani adalet, huzur, güven otursun bir an önce. Profesör Doktor Jerry Bergman diyor ki Darwinci fikirlerin Alman düşünce sistemi ve uygulaması üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğuna dair deliller çok açıktır diyor. Aslında Darwinci fikirlerin 2. Dünya Savaşı'nın çıkması, 40 milyon insanın ölümü ve yaklaşık olarak 6 trilyon doların kaybedilmesinde çok büyük bir etkisi vardır. Demek ki böyle bir şey olmamış olsa 40 trilyon dolar dünyada fakir kalmaz. Tamam. Bak tek bir savaş olmasın, tek bir Nazi Almanyası yapısı olmasın, bir tanesi. Diğer savaşları saymıyorum. Şu anda dünyada fakir insan kalmazdı. Ama işte hal ortadadır. Evet. Devam ediyor. Evrimin gerçek olduğuna kesin olarak inanan Hitler kendisini insanoğlunun günümüzdeki kurtarıcısı olarak görmüştü. Daha üstün bir ırk üretmek suretiyle dünya Hitler'e insanlığı evrimin daha üst bir seviyesine çıkarmış olan adam olarak bakacaktı diyor. Darwinist kafa böyle bakacaktı diyor. Bunu istemiştir. Darwinist kafa Hitler'i desteklemiştir zaten o dönemde. Ama gelinen nokta tabii istedikleri gibi değil. Bayağı tahrip ettiler. Dünyaya çok zarar verdiler. Olağanüstü oluk gibi kan akıttılar. Ama Allah razı olsun 1980 itibariyle hocamızın yaptığı ilmi çalışmalar neticesinde artık foyaları meydana çıktı. Herkes bunların ne olduğunu görüyor
ve
şimdi
inşallah. Ne kadar da tehlikeli bir akım olduğu Serdar Hocam.
Maşallah.
Ufacık bir paragraf okudum şimdi Serdar Hocam. İçerisinde ondan fazla saydım ben. Savaş kelimesi geçti. Hı-hı. Kin, nefret Hı-hı. ve soykırım, kıyım. Bu tip şeyler geçti.
Evet.
Bunun ne kadar tehlikeli bir akım olduğunu, ne kadar zararlı bir ideolojiye sahip olduğunu çok net bir evet. şekilde ve yine İnşallah. Anlaşılıyor.
Zaten evet. o Hitler'in yapmış olduğu soykırım sadece işte Yahudi halklarına yönelik değildi. Hı-hı. Kendi halkından da Hı-hı. sakat olanları, Hı-hı. işte boyu kısa olanları, işte gelişmemiş olanları öldürüyordu. Niye? Hı-hı. üstün ırkı elde etmek için. Yani kendi ırkı olsun ama yine kendi ırkından da üstün olanları üretmek diyelim artık buna. Üretmek istiyordu. Geliştirmek istiyordu. Tabii ki bu da yine işte aşağı olanın yani sakat olanın gelişmemesi, üstün olanın gelişmesi yani yine tamamen evrim teorisinde olduğu gibi.
Tabii evrimciler onları aşağı olarak görüyor. Bizim için çok şerefli. Yani normalde çünkü üstünlük takvaya göredir. Yani bir insanın boyuyla alakalı değildir veyahut da kilosuyla alakalı değildir. Saçı başıyla alakalı değildir. Ten rengiyle de alakalı değildir. Tamamen takvasıyla alakalıdır üstünlüğü. Bir insan Allah'a ne kadar yakınsa Allah katında o kadar üstündür. Evet. Hitler tabii onu kendi, Çağdaş Hocam'ın dediği gibi kendi kafasınca mesela aşağı ilan ediyor. Sen diyor aşağı ırksın diyor. Sen gelişimini tamamlayamadın diyor. O yüzden diyor seni kamplara alacağız diyor. Kamplarda bir güzel katledeceğiz. Şehit edeceğiz diyor. Ve mesela çok değişik uygulamaları var yani bu Darwinist kafanın. Mesela ekinleri toplatıyorlar. Mesela tohumları toplatıyorlar. İşte onlara gidiyorlar Sibirya'ya ekip evrimleşmesini bekliyorlar. Bunlar evrimleşecek. İşte daha soğuk koşullarda da işte bunlar çiçek verecek hale gelecek diye bekliyorlar. Toplattıkları ekinler hepsi tabii ölüyor yani öyle saçma şey mi olur? Adam evrimci olduğu için. Hepsi donarak mesela şey yapıyor. Tüm verimini kaybediyor. İşte ekilemez hale geliyor. Bir bakıyoruz nesilleri yok ediyorlar. Darwinist kafa. Ama ilk baştaki söylemleri nasıl? Biz işte insanlığın daha da gelişmesini sağlayacağız, insanlığın daha da ilerlemesini sağlayacağız, biz insanlık için varız, işte bizim sayemizde insanlık çok gelişecek diye çok güzel söylemler yapıyorlar ve insanların böyle hoşuna gidecek duydukları zaman işte tamam budur, işte başımıza geçsin diyeceği şeyler söylüyorlar. Sonra bakıyoruz insanları ve ekinleri mahvediyorlar, öldürüyorlar. Bakın bu da bir Kur'an mucizesidir. Allah ayette bildirmiş bunu. Bakara suresi 205. ayette bu komünist zulüm olmadan 1300 sene öncesinde Allah bunu bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bakın net bir şekilde ayette bildirmiş yani bu psikopat yapının neye yöneleceği ve neye zarar vermek isteyeceğini Allah iki şeye dikkat çekiyor. Ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Yani normalde bir başa geçen bir insanın böyle bir şey yapma isteği çok garip değil mi? Yani ekinleri, mahsulleri niye toplatsın? Neden heder etsin? Normalde baktığımız zaman. Ama çok enteresan. Demek ki böyle bir mantık örgüleri var. Allah da ayette ona dikkat çekmiş. Başa geçtiği zaman ekini ve nesli helak etmek için çaba harcar buyuruyor Allah ayette. Gerçekten çok enteresan bir özellik. Bunları da faşist ve komünist liderlerde görüyoruz net bir şekilde tarihte.
Maşallah. O yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gerçekten çok samimi olarak ve hakikaten aşkla istememiz lazım. Çünkü bakın yani bunlar yani bu verdiğimiz örnekler ya hocamızın vesilesiyle inşallah verdiğimiz örnekler öyle az buz örnekler değil. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 80 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Yani resmi kayıtlarda 52 milyonu sivil. Değil mi? Bu Darwinist kafanın getirdiği akıl almaz işkence ve zulmün bir sebebi oluyor. Mesela bak Akın Hocam ne güzel, çok güzel bir örnek verdi. Ekini helak ediyor. Mesela Mehdi devrinde, Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde hakla ve adaletle hükmediyor. Mesela herkesin malı çok oluyor. Yani insan zulmü ister mi yani? Bu ayrıma baktığın zaman, karşılaştırmaya baktığın zaman tabii ki de adaletle hükmeden şefkatli birini ister değil mi?
Tabii ki.
İnsanlar kendi rahatı yerinde diye mesela aynı zulüm şu anda yine Müslüman ülkelerde var. Yani insanın gözü görmüyor diye görüyoruz yani artık Allah onları da gösteriyor bize. Videolar gösteriyoruz. Bu zulümler devam ediyor. Demek ki bu kafanın tamamen inşallah bitmesi gerekiyor yani i̇nşallah. Çökmesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Mesela Mengele'nin Nazi subayı Mengele'nin zalim deneyleri oluyor bu kamplarda. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Kampa gelen ikiz çocuklar üzerinde yapıyor bu deneyleri. İkizlerin kanını birbirine enjekte ederek tepkiyi ölçüyor. Yani tam psikopat kafa yani. Daha sonrasında işte göz renginin kalıtsal olarak değiştirilemeyeceğine bakıyor. Yani böyle akıl almaz zulümler yapıyor mesela inşallah. Neden? Darwinizmi faşist kafadan dolayı.
Mürekkep zerk ediyor
çok
gözlerine çocukların. Özellikle ikizlere yapıyor onu kan değişikliğinde mesela. Bir ikizden öbür ikizine kan veriyor. Bakalım ne olacak diye seyrediyor bunu. Tabii yüksek ateş ve büyük acı meydana geliyor çocuklarda.
Tabii.
Yaptıklarında. Çoğu da zaten steril ortamlar olmadığı için zaten ölüyor. Gözlerine mürekkep zerk edip bakalım göz rengi değişecek mi diyor mesela. Hani kahverengi mavi olacak mı diyor. Yani azılı psikopat. Soğuk suya koyuyor bu esir kamplarındaki kişileri. Sonra da seyrediyormuş. Bakalım insan soğuğa ne kadar dayanıklıdır. Ölmeden önce de kaç dakika buna dayanacak diye suyun içine oturtup bekletiyor ve ölümünü seyrediyor. Ya bak böyle bir psikopat kafanın fikri bir temeli olmadan icraatını yapamayacağı açıkça ortadadır. Böyle yani fikri temeli olmayan bir şey olmaz felsefesi. Yanlış veya doğru. Mesela PKK için de hocamız anlatmıştı. Fikri, sözde fikri bir temeli olduğu için bu işleri yapıyor adamlar. Kandırıldıkları için fikren bu işleri yapıyorlar. O yüzden bunların fikri temelinin yıkılması gerekir. Yine fikirle, yine ilimle.
Maşallah.
O zaman etkisiz hale gelir. Yani fikri olmayan biri boşlukta olur. Yani ne yapacağını bilemez. Ama yanlış dahi olsa siz ona bir şey telkin ederseniz o ona dayanarak her türlü her türlü garipliği, her türlü acayip işleri yaptırırsınız. Nitekim PKK'da görüyoruz. İşte Nazilerde de görüyoruz. Bu Nazi subayı, bu psikopat bunu buna dayandırdığı için, Darwinist kafaya dayandırdığı için, insanın kıymetsiz bir varlık olduğuna inandığı için bunu yapıyor. Tabii ki yanlış bir şey yapıyor. Tabii ki yaptığının yanlış olduğunu biliyor ama onun psikopat ruhunu okşayan bir şey olduğu için bu seve seve yapıyor bunları. Yani o yüzden tekrar edelim. Bu materyalizm, Darwinizm, evrim de neymiş diyen tiplere buradan söyleyelim. Öyle demesinler. Yani gün gelir şahsen mağdur olurlar bu konunun. Yani çünkü o kafa genelde şöyle bir kafa. Yani bana dokunmayan yılan konusu vardır ya. Öyle olmaz. O Müslümana yakışmaz. Sana dokunmuyor olabilir. Kardeşine de dokunmayacak. Dokunursa da müsaade etmeyeceksin. O zaman olmaz. Yani o garip olur. Kur'an'a da uymaz o. Allah esirgesin. Yani zulme rıza zulümdür. Göz yumulur mu böyle bir şeye? Yumulmaz. Onun için çok dikkat etsin böyle düşünen kafa inşallah.
İnşallah. Şimdi örneklerden devam edelim. Mesela Mussolini var. Onda da aynı mantık var. Çünkü psikopat diye. Darwinist bir kafadan dolayı kafası gitmiş resmen. Kara Gömlekliler adını verdiği bir ekip kuruyor ve 1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 6 sene boyunca 15 bin insanı katlettiriyor. Bakın. Ve burada da işte Etiyopya'nın işgali sırasında onlara siyah ırktan oldukları için aşağı gözüyle bakıyor kendi kafasınca. İşte evrimin mantığından dolayı. Aynı zamanda 3 Ekim 1911 yılında İtalya'nın Libya'yı işgal etmesiyle başlayan ve Müslümanlara karşı yapılan yine zulüm var. Ve bu zamanda da 10 Şubat 1947 yılında yapılan bir anlaşmayla sona eriyor bu. Ama bu süre içerisinde 1,5 milyon Müslüman şehit ediliyor ve yüz binlerce Müslüman yaralanıyor.
Rakamlar yine korkunç.
Korkunç rakamlar çünkü şimdi biraz önce Serdar Hocam'ın verdiği örnekteki gibi yani karşı tarafı önemli bir varlık olarak görmüyor. Yani Allah'ın yarattığı, ruh sahibi, şerefli, işte korunup kollanması gereken bir varlık olarak görmüyor. İşte nasıl evrimcilerin mantığı? İşte yavaş koşan ceylan, hasta olan ceylan, sakat olan ceylan işte kaplanlar tarafından öldürülür, yenilir. O da bu mesela insanlara işte o sakat ceylan, işte hasta ceylan gözüyle bakıyor. Dolayısıyla elenmesi çok pardon, önemli değil. Yani o zaten işte yaşamı içerisinde elenecek. Biz de onu eliyoruz. İşte bu doğal seleksiyonun, evrim mekanizmasının bir gereğidir. Biz bilimi savunuyoruz. Bakın biz bilime göre hareket ediyoruz. Bilime göre de bu insanların yok edilmesi gerekiyor bizim ilerlememiz için. Yani biz kötü bir şey yapmıyoruz diyorlar. Biz sadece mesela Allah ayette bildiriyor. Derler ki biz sadece ıslah edicileriz derler diyor. Allah ayette buyuruyor. Asıl fesatçılar onlardır buyuruyor. Yani mesela baktığımız zaman böyle işte PKK olsun işte başka şeyler olsun. Soruyoruz biz barış istiyoruz diyorlar. Çok enteresan. Yani biz barış istiyoruz diyorlar. Gece gündüz terörist eylem yapmaya çalışıyorlar. Nasıl bir barış isteği bu? Yani barış isteği şöyle olur. Gidersin karşı tarafa konuşursun. Güzel kardeşim işte biz anlaşalım. Nedir sen ne istiyorsun? Bak bizim desteklerimiz bunlar. Bir orta yolu bulalım. Birbirimizi katletmeyelim, şehit etmeyelim, öldürmeyelim. Öyle bir şeye gerek yok denilmesi gerekir normalde. Diyorlar ki biz barış istiyoruz diyorlar. Yani her türlü söylevlerinde barış ismi geçiyor. Nasıl bir olaysa. Ama bir bakıyoruz sürekli olarak insan katletme, insan öldürme, insan şehit etme üzerine bir sistem kurmuşlar. Allah ayette onları biz yalnızca ıslah edicileriz derler dediklerini bildiriyor. Fakat asıl bozguncular, asıl fesatçılar onlardır. Fakat şuurunda değillerdir buyuruyor Allah ayette.
Evet, çok açık öyle oldu da hocam. Özür dilerim sözünüzü kestim. Baktığımızda sürekli kanla besleniyorlar, vahşetle besleniyorlar. Ve aynı zamanda Serdar Hoca'nın biraz önce değindiği gibi bu da ahir zaman alametlerinden bir tanesidir. Allah bunları yaratır ki insanlar yanlışı görsün, doğruya yönelsin diye. Maşallah. Yalnız görebilen için. Maşallah. Önemli olan bunu görebilmektir inşallah. Maşallah. Maşallah.
Barış isteyen adam barışçıl yöntemlerle yapar bunu. Yani adam öldürerek barış istenir mi ya? Bu nerede görülmüş yani? İnsanları, garibanları katlederek, şehit ederek. Hayır, senin istediğin barış gelse dünyaya ki gelmez de. Sonra ne anlatacaksın sen torunlarına? Yani ben barış için adam mı öldürdüm diyeceksin. Bak ondan sonra yani kötülük yaparak güzellik mi elde ettik diyeceksin. Yani böyle bir mantık var mı? Yani bu zaten bir mantık değil. Yani akla da uymuyor zaten. Ben 600 milyon adamı öldürdüm. Evet, sonra dünya süper oldu. Peki sen azılı katilsin. Yani katilin barış istemesi veya barışı tesis edebilmesi mümkün olur mu? Sen o psikopat ruha, o alışkanlıklara sahip biri sonra bir anda çok iyi bir insan mı olacak? Dünyaya adaletle mi hükmedecek? Milyarlarca insanı öldürmüş. Sonra diyecek ki ben şimdi adalet dağıtacağım size. Ben aslında çok iyi biriyim. Buna iyilik olsun diye yaptın mı diyecek.
Adalet dağıtacağı adam kalmayacak.
Zaten kimse kalmıyor yeryüzüne. Dolayısıyla yani hangi yönden bakarsak bakalım bir çelişki olduğu çok açık.
Maşallah. Mücadele suresinin 19. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir diyor Cenab-ı Allah. Deccaliyetin sisteminin işte böyle kan, kin, nefret ve öfkeyle dolu olduğunu biliyoruz inşallah. Tek bir örnek daha vermek gerekirse Franco, Darwinist, faşistler, mesela Hitler, Mussolini'nin desteğiyle de İspanya'ya bir harekat düzenliyor mesela. Falanj denilen bir harekat düzenliyor. Bakın burada bir iç savaş meydana geliyor. Madrid'de günde 250 kişi, Barcelona'da da 150 kişi ölüyor. Yani bu günde olan bir ölü sayısı. Yani 250 kişinin ölmesi onlar için şey değil yani.
Çünkü çok değersiz görüyorlar.
Tabii. Yani onun için biz bunu, Allah bize bunları gösterdi, yaşattı inşallah. Ahir zamandayız. Evet. Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle dünyada var olan bütün deccaliyet sistem yerle bir oluyor Allah'ın izniyle. Mesela bunlardan en önemlisi Darwinist sistem. Allah'ın izniyle de hocamızın vesilesiyle Allah vesile etti elhamdülillah. Darwinizm kafası darmadağın oldu yani inşallah.
Evet. Az önce işte o bahsettiğimiz konuyla ilgili ben o ayeti baştan okuyayım inşallah. Şimdi geçenlerde de mesela yurt dışında PKK'lıların böyle bir yürüyüşleri olmuştu. Orada dikkatimi çekmişti. Yani açtıkları pankartlarda yaptıkları işte el işaretlerinde olsun biz barış istiyoruz diyorlar. Yani çok böyle sanki hani masum bir tavırları varmış gibi. Biz diyoruz ki, bakın doğuda binlerce, on binlerce şehidimiz oldu PKK nedeniyle. Yani on binlerce insanı şehit ettiler. Ne geçti? İki tarafında eline bir şey geçmedi. İki tarafta kayıp içerisinde sürekli. Biz diyoruz ki, bakın yeryüzünde fesat çıkarmayın diyoruz. Yapmayın, gelin barış içerisinde yaşayalım hep birlikte. Kardeş olalım diyoruz. Allah da ayette kendilerine fesat, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Yani onlar da diyor ki biz barış istiyoruz, o yüzden öldürüyoruz. O yüzden şehit ediyoruz diyor. Yani bu hastalıklı mantığı Allah Kur'an'a dikkat çekmiş. ayetin devamında da bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Yani gerçekten Allah'ı alem anlamıyorlar o zaman. Yani oradan çünkü Allah şuurunda olmadıklarını bildiriyor. Biz barış istiyoruz. Nasıl barış yapacağız? Biz gece gündüz adam öldüreceğiz. Biz barış bu şekilde istiyoruz diyorlar.
İnşallah.
Yani çok mantıksız olduğu belli. Hocamızın da Darwinizm ile ilmi mücadelenin önemi eseri var. Bu Darwinizmle ilgili işte çalışma yapmaya gerek yok. Darwinizm zaten bitmiş bir teori. Bunu bir daha niye dillendiriyorsunuz da uyandırıyorsunuz, ayaklandırıyorsunuz veyahut da işte Darwinizm'e zaten kimse inanmıyor gibi böyle açıklamalar bir insanın sadece mücadeleden kaçmak için uydurduğu hikayelerdir. Biz bakın bunu net bir şekilde bildirelim. Öyle bir şey yok. Yani dünya çapında şu anda Darwinizm diktatörlük olarak üniversitelerde okutuluyor. Resmi devlet politikası olarak Darwinizm zaten geçerli. Şu anda Türkiye'de bile kalkıp birisi ben Darwinizm'e karşı çıkıyorum demesi olay oluyor. Mesela üst rütbeli birisinin de kalkıp çıkıp demesi. Dolayısıyla Darwinizm dünya çapında bir hakimiyeti var şu anda. Ama o hakimiyet artık bitiyor. Hocamızın vesilesiyle, hocamız 1979'dan beri 32 senedir bir mücadele içerisinde ve tüm dünyada Darwinizm Allah'ın izniyle şu anda fikirsel olarak zaten bitirdi. Serdar Hocam'ın biraz önce söylediği gibi şu an enkaz kaldırma çalışmaları var. Çünkü fikirsel hiçbir temeli olmadığını şu an tüm dünya gördü. Yani ara fosil ara fosil diyorlardı. Hocamız yaratılış atlasını çıkardı ve tüm dünyaya yayıldı yaratılış atlası. İşte bütün dünyadaki ünlülerden, sporculardan, politikacılardan, işte sanatçılardan tutun herkese ulaştı yaratılış atlası. Ve şu anda Kur'an'ın ifadesiyle, Allah'ın belirttiği ifadeyle Kamil önde gelenlerinin tamamına Allah'ın izniyle tebliğ ulaştı. Allah'ın varlığının net delilleri ve ara fosil olmadığı canlıların ilk yaratıldığı andan beri şu anki halleriyle aynı olduğunu bütün dünya gördü şu anda. Fakat o şok şu an devam ediyor ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla hocamızın bu eserini de kardeşlerimiz okurlarsa Darwinizm öyle masum bir teori değil. Tüm katliamların, iki dünya savaşı çıkıyor Darwinizm ortaya atıldıktan sonra. 1700'de çıkmıyor, 1600'de çıkmıyor, 1000 senesinde çıkmıyor, 800 senesinde çıkmıyor. Nasıl oluyorsa tam Darwin türlerin kökenini yazıyor. Bütün işte önderler, liderler alıyorlar Darwin'in o kitabını, türlerin kökeni kitabını. Diyorlar işte ben mesela Hitler'im diyor. Tamam diyor, bu kitapta benim katliam yapacağım bütün bilgiler yer almış diyor. Nasıl yapacağız? Ben üstün ırkım, diğerleri aşağı ırk, hadi bakalım hepsini katlediyoruz. Komünistlere bakıyorsunuz işte yine aynı şeyi yapıyorlar. Onlar da aynı şekilde katlediyorlar, şehit ediyorlar. Dolayısıyla Darwinizm önemsiz bir şey değildir. Şu anki bir Müslümanın mücadele edeceği en önemli konudur. İnşallah. Ve biz de bunu yapıyoruz inşallah.
Zaten bu programın yapılmasında şöyle bir güzellik var. Darwinizmin üstünü kapatmaktansa ilk ayette bizim ne diyor? Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani sen Darwinizmin üstünü kapatmak yerine oku. Onu da oku. Kur'an'ı da oku. Hepsini oku. Sen zaten akıl verdik sana, irade verdik. Bu yöntemle çok kolay doğruyu bulacaksın. Onun için ilk ayet oku.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri. Akşam saat 10'da ise Sayın Adnan Oktar sizlerle birlikte olacak. Hayırlı günler efendim.